Ayrım 12, sayfa 100. Kur'an tercümesi tartışması. Karabekir'in Atatürk'le ilgili çok tartışılan iddialarından biri de Kur'an tercümesiyle ilgilidir. 15 Ağustos 1923 Çarşamba günü Eğitim Bakanı Hamdullah Subhi Tanrıöver, Darül Muallimin salonunda bir heyet-i ilmiye toplantısı düzenlemiştir. İki gün önce yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilen Atatürk'ün şeref misafiri olarak katıldığı toplantıya, Köprülüzade Fuat ve İsmail Hakkı Baltacıoğlu gibi Darülfünun hocaları yanında Kazım Karabekir de davetlidir. Vakit gazetesinin haberine göre o toplantıda Kur'an tercümesi konusu da konuşulmuştur. Kur'an-ı Kerim'in tefsir ve tercümesi üzerine saatlerce süren münakaşalar yapıldı. Hamdullah Subhi Bey, Gazi'yi ve hazır bulunanları çaya davet ettiler. Gazi Paşa, bu münakaşa çaydan daha tatlı, burada oturmama müsaade ediniz dediler ve münakaşaya devam ettiler. Gazi Paşa yine Kur'an tefsiri bahsine döndüler. Münakaşalar yine kızıştı ve tam 5,5 saat geç vakte kadar bu dostluk muhitinde, büyük kahramanlarımızın muhabbet ve samimiyeti içinde mesut dakikalarda hislendik. Karabekir'in Atatürk'le ilgili aşağıdaki iddiaları işte bu toplantıya dayalıdır. Karabekir'e göre Kur'an'ın Türkçe'ye tercüme konusunun tartışıldığı o toplantıda Şeriye Vekili ve Konya Milletvekili Hoca Vehbi Efendi ve diğer sözüne güvendiği bazı zatlar Karabekir'e şunları söylemiştir. Gazi Kur'an-ı Kerim'i bazı İslamlık aleyhtarı zübbelere tercüme ettirmek arzusundadır. Sonra da Kur'an'ın Arapça okunmasını namazda bile yasaklayarak bu tercümeyi okutacak ve zübbelerle işi alaya boğarak güya Kur'an'ı da İslamlığı da ortadan kaldıracaktır. Karabekir bu toplantıda bir ara Atatürk'ün hiddetlenerek bütün içini ortaya döktüğünü belirtmiştir. Karabekir'in iddiasına göre Atatürk şunları söylemiştir. Evet, Karabekir, Araboğlu'nun yavelerini Türk oğullarına öğretmek için Kur'an'ı Türkçe'ye tercüme ettireceğim ve böyle de okutturacağım. Ta ki budalalık edip aldanmakta devam etmesinler. İşte Karabekir'in bu iddiaları 1930'lardan beri özellikle Atatürk düşmanlarının ağzında sakız olmuştur. Atatürk düşmanları bu sakızı sürekli şişirip büyük bir gürültüyle patlatmışlardır. Malum çevreler din düşmanı, Kur'an düşmanı Atatürk algısı yaratırken en çok Karabekir'in bu iddialarından yararlanmışlardır. Örneğin Burhan Bozgeyik, Mehmet Akif, Mustafa Kemal'in liderliğini yaptığı birinci grubun tavırlarını tasvip etmiyordu. Onlara ve dolayısıyla Mustafa Kemal'e muhalifti. Ancak onun Mustafa Kemal'le kavgasının temel sebebi Kur'an'a karşı takınılan tavırdı. Kazım Karabekir Paşa bu tavır için şu bilgileri verecekti dedikten sonra Karabekir'in yukarıda yer verdiğim iddialarını peşinen doğru kabul ederek sıralamıştır. Atatürk'ün din-İslam düşmanlığını kanıtlamak isteyen Atatürk ve Cumhuriyet düşmanları, Karabekir'in Atatürk Kur'an'a Araboğlu'nun yaveleri dedi iddiasını hiç sorgulamadan adeta bir kutsal kitap sözü gibi peşinen doğru kabul etmişlerdir. Karabekir'e cevaplar 2. Peki ama Karabekir'in bu meşhur iddiaların doğruluk payı nedir? Sırayla gidelim. 1. Karabekir'in Gazi Kur'an-ı Kerim'i bazı İslamlık aleyhtarı zübbelere tercüme ettirmek arzusundadır iddiasını her şeyden önce tarih çürütmüştür. Çünkü bilindiği gibi Gazi Kur'an-ı Kerim'i İslamlık aleyhtarı zübbelere değil, İslam'ı en iyi bilen Mehmet Akif Ersoy'a ve Elmalılı Hamdi Yazır'a tercüme ve tefsir ettirmek istemiştir. Daha önce de değindiğim gibi Atatürk'ün Kur'an tercümesinden beklediği amaç toplumu dinsizleştirmek olmadığı gibi dindarlaştırmak da değildir. Burada Atatürk'ün temel amacı büyük bir çoğunluğu Müslüman olan Türk toplumunun kutsal kitabını okuyup anlamasını sağlamaktır. Çünkü düşünmek ve sorgulamak, doğruyu yanlıştan ayırmak ve kandırılmamak için önce anlamak gerekir. Anladıktan sonra düşünerek dine bağlanmak veya düşünerek dinden uzaklaşmak ise tamamen insanların kendi bileceği iştir. 2. Karabekir'in Atatürk Kur'an'ın Arapça okunmasını namazda bile yasaklayarak bu tercümeyi okutacak iddiasını yine tarih çürütmüştür. Bilindiği gibi Atatürk namazda Arapça Kur'an okunmasını hiçbir zaman yasaklamamıştır. 3. Karabekir'in Atatürk'ten duyduğunu iddia ettiği Araboğlu'nun yavelerini Türk oğullarını öğretmek için Kur'an'ı Türkçe'ye tercüme ettireceğim biçimindeki ifadelere gelince, İleride kanıtlayacağım gibi bu ifadeler Atatürk'e ait değil, Karabekir'in uydurmasıdır. Ama varsayalım ki Atatürk'e aittir. Bu cümleyi kurgulayan Karabekir belki farkında değil ama aslında bu cümle ana fikir olarak Atatürk'ün Kur'an tercümesinden beklediği amacı özetler nitelikli bir cümledir. Çünkü Türkler maalesef yüzyıllardır Allah ile Kur'an ile aldatılmıştır. Türk insanının anlamadığı Arapça Kur'an, Atatürk'ün ifadesiyle din oyunu aktörleri tarafından bir aldatma aracı olarak kullanılmıştır. Atatürk, Arapça Kur'an'ı Türkçe'ye tercüme ettirerek Türk halkının Kur'an'ı anlamasını, böylece budalalık edip aldanmakta devam etmemesini amaçlamıştır. 4. Atatürk'ün Kur'an-ı Kerim'i Araboğlu'nun yaveleri diye adlandırmış olduğu iddiasına gelince, normalde Atatürk, yüzyıllardır Türklerin Kur'an'ı anlamadan Arapça okumalarına ve bu topraklarda Arapça Kur'an'ın yüzyıllardır bir aldatma aracı olarak kullanılmasına duyduğu büyük tepkiyi en etkili şekilde dile getirmek için böyle bir ifade kullanmış olabilir. Çünkü daha önce de anlattığım gibi gerektiğinde bu tarz muhatabını sarsıcı ifadeler kullanmak Atatürk'ün etkili anlatım yöntemlerinden biridir. Ancak Karabekir gibi huyunu suyunu bildiği muhafazakar geçinen birinin yanında yöntem gereği de olsa Kur'an'dan böyle söz etmesi her şeyden önce Atatürk'ün o meşhur stratejisine uygun değildir. 5. Olayla ilgili Karabekir'in yazdıklarıyla Vakit Gazetesi'nin haberinde yazılanlar, Kur'an tercümesi konusunun tartışılması, olayın tarihi ve yeri dışında birbirine uymamaktadır. Karabekir'in yazdıklarına göre kendisi Atatürk'le yüksek tonda bir tartışmaya girmiştir. Kur'an'ın tercümesinin rastgele şunun bunun içinden çıkabileceği basit bir iş olmadığı gibi, kötü politika zihniyetinin de işi karıştırabileceği göz önüne alınarak hareket edilmelidir diyerek Atatürk'ü uyarmıştır. Yine Karabekir'e göre Atatürk bir ara öfkelenip o meşhur Araboğlu'nun yavelerini cümlesini kurmuştur. Vakit gazetesinin haberine göre ise tartışmada Atatürk'ün hiç de öyle öfkeli, sinirli bir hali yoktur. Öyle ki kendisini çaya davet eden Hamdullah Supi Bey'e bu münakaşa çaydan daha tatlı yanıtını verip münakaşaya devam edecek kadar rahattır, sakindir. Gazeteye göre tartışmalar dostluk muhitinde, muhabbet ve samimiyet içinde geçmiş ve oradakileri de mesut dakikalarda hislendirmiştir. Osman Selim Kocahanoğlu'nun dediği gibi, bu sözler ancak öfke ve şiddetin zirvesinde söylenebilir. Mustafa Kemal acaba bu sözleri söylemiş midir? Söylemişse hangi bağlama getirmiştir? Veya aynen böyle mi söylemiştir? İlim heyeti önünde yaşanan tartışmaya göre Marif Vekili Hamdullah Supi ile Ruşen Eşref yanlarına gelerek "Paşam çaylar hazır, sofrada herkes sizi bekliyor" diye tartışmayı sona erdirirler. Karabekir'in berbat şekle dönüştü dediğine bakılırsa nezaket dışı bir ağız dalaşı olmuşa benzer. Ne Hamdullah Sopi ne Ruşen Eşref'in anılarına geçmeyen, gazetelere yansımayan bu cümle cemaat tarihçilerinin tekfir lügatine buralardan girmiştir. Kısacası Atatürk'ün o toplantıda Kur'an'a saldıracak kadar öfkelendiğine ilişkin elimizde Karabekir'in olaydan yıllar sonra yazdıkları dışında hiçbir kanıt yoktur. Tam tersine bu olayla ilgili elimizdeki tek kanıt durumundaki Vakit gazetesinin haberi de Karabekir'i adeta tekzip etmektedir. 6. Olayın meydana geldiği tarih de Karabekir'in iddialarını çürütmektedir. 15 Ağustos 1923 tarihi Atatürk'ün herkesin içinde ulu orta Kur'an'la ilgili dedikodu malzemesi olabilecek şeyler söylemeyeceği kadar erken bir tarihtir. Atatürk'ün en önemli özelliklerinden biri radikal düşüncelerini yeri ve zamanı gelmeden önce asla açıklamamasıdır. Nutuk'ta bu özelliğini bizzat itiraf etmiştir. Daha cumhuriyetin bile ilan edilmediği, halifeliğin kaldırılmadığı, hanedanın yurt dışına sürgün edilmediği, tekke ve zaviyelerin, medreselerin kapatılmadığı, kısacası neredeyse hiçbir radikal devrimin yapılmadığı bir ortamda Atatürk'ün nabız yoklamak amacıyla bile olsa Kur'an'a yönelik bu tür sözler söylemesi her şeyden önce onun meşhur taktisyenliğine aykırıdır. 7. Karabekir'in iddialarının Karabekir'den başka tanığı yoktur. Oysa ki o günkü Kur'an tercümesi tartışmasında Karabekir ve Atatürk baş başa değildir. Toplantıda Köprülüzade Fuat, İsmail Hakkı, Hamdullah Supi ve Ruşen Eşref gibi daha pek çok önde gelen, eli kalem tutan insanlar da oradadır. Ancak ne hikmetse onlardan hiçbiri Atatürk'ün o gün orada Karabekir'in iddia ettiği gibi Kur'an'la ilgili olumsuz şeyler söylediğine ilişkin tek bir satır bile yazmamıştır. 8. Karabekir'in bu iddialarını yine Karabekir'in bizzat kendisi çürütmüştür. Şöyle ki, Karabekir Atatürk'le ilgili bu iddialarına olayın üstünden yaklaşık 10 yıl geçtikten sonra öfkeyle yazdığı kitabında yer vermiştir. Ancak son zamanlarda bir de Karabekir'in günlükleri ortaya çıkmıştır. Fakat ne ilginçtir ki Karabekir'in günlüklerinde ne 15 Ağustos 1923 tarihinde ne de başka bir gün yazılmış böyle bir not vardır. Karabekir o günlüğüne aynen şunları yazmıştır. 15 Ağustos 1923 Çarşamba. Heyet-i İlmiye'nin son müzakeresinde bulundum. Kitap bayramı teklifimi kabul ettiler. Akşam Marif'in ziyaretine beni çağırdılar. Terbiye mütehassısı İsmail Hakkı ile Köprülü Fuat Beylerle din ve ahlak terbiye hususunda görüştük. Mütalaamı kabul ettiler. Görüldüğü gibi Karabekir'in günlüklerinde 10 yıl sonra Atatürk'le yolları ayrılınca ortaya atacağı yani uyduracağı iddialardan hiçbir eser yoktur. Günlüklerinde o gün Atatürk'le tartıştığına veya bu tartışmada Atatürk'ün öfkelendiğine ilişkin tek bir satır yoktur. Karabekir tüm günlük tutanlar gibi başından geçen, onda birazcık olsun iz bırakan bütün önemli olayları birkaç satırla da olsa günlüklerine kaydettiğine göre Atatürk'ün Kur'an'a yönelik yukarıdaki aykırı ifadelerini özetleyerek de olsa sıcağı sıcağına günlüğüne neden yazmamıştır? 10 yıl sonra anılarını yazarken geçmiş olayları bu günlüklerinden izleyen Karabekir nasıl olmuş da 10 yıl önce sıcağı sıcağına günlüğüne yazmaya gerek görmediği bir olayı 10 yıl sonra noktasına virgülüne kadar anımsayıp kitabına yazabilmiştir. Görülür ki kendi notlarıyla Zerzevat tarihçilerinin inkılap tarihi saydığı nutuğa cevaplar arasında hiçbir mutabakat yok. Yani ajandasına, günlüğüne yazdıkları 10 sene sonra yazdığı anılarını tekzip ediyor, olayları çarpıtma, cümleleri uydurma ve kurgulama becerisi yeterli düzeyde. Hristiyanlık tartışması. Karabekir, Nutuğa Cevaplar adlı kitabında 16 Ağustos 1923'te meclis kulisinde görüştüğü Dışişleri Bakanı İsmet Paşa'ya dün geceki toplantıyla ilgili şunları söylediğini iddia etmiştir. Gazi'nin dün gece heyeti ilmiye karşısında Peygamberimiz ve Kur'an'ımız hakkında hatır ve hayale gelmeyecek biçimde konuştuğunu anlattım. Yine Karabekir'in Nutuğa Cevaplar'da yazdığı kadarıyla İsmet Paşa Karabekir'e İslam kaldıkça müstemlekeci devletlerin ve bilhassa İngilizlerin daima aleyhimizde olacaklarını ve istiklalimizin daima tehlikede kalacağını anlatmıştır. Karabekir ise bu fikre iştirak etmediğini söylemiştir. Olaydan 10 yıl sonra kaleme aldığı kitabında "Bunları bana İsmet Paşa söyledi" diyen Karabekir, 10 yıl önce sıcağı sıcağına yazdığı günlüklerine "Bunları bana Fethi Bey söyledi" diye yazmıştır. Görülen o ki Karabekir öyle ya da böyle Atatürk'ü, hatta zaman zaman da İsmet İnönü'yü din düşmanı göstermeye kararlıdır. Bu sefer tersten gidelim. Önce Karabekir'in günlüklerine bakalım. 19 Ağustos 1923 Pazar. Gazi Paşa, Latife Hanım ve İsmet Paşa akşam yemeğe geldiler. Ati programı hakkında saatlerce görüştük. İsmet, hocaları toptan kaldıralım diyor. Hocaları kaldırmadıkça bir iş yapamayız. Bugünkü kudretimizle bu inkılabı yapamazsak başka hiçbir zaman yapamayız. Görüldüğü gibi Karabekir günlüklerinde "hocaları toptan kaldıralım" ifadesini İsmet Paşa'nın söylediğini yazmıştır. Ancak gelin görün ki yıllar sonra yazdığı Nutuğa Cevaplar'da bu sözleri Atatürk'ün söylediğini yazacaktır. Güya Karabekir o günkü görüşmede Atatürk'e ve İsmet Paşa'ya "peki ama siz ne olmak istiyorsunuz? Hristiyan mı, dinsiz mi? Münevver Hristiyanlık ilim zihniyetine uygun yeni bir din araştırırken bizim onların köhne müesseselerini benimsememiz gerekir, bir hakaret olur" demiştir. Karabekir böylece Atatürk'ü ve İnönü'yü İslam'ı ortadan kaldırıp Türkleri Hristiyan yapmak isteyen kişiler olarak göstermiştir. Ayrıca kendisinin bunu engellemeye çalıştığını yazmıştır. Sonunda da onları ikna ettiği kanaatine varmıştır. Yani Karabekir Paşa olmasaymış, İslam düşmanı Atatürk ve İnönü Türkiye'yi Hristiyan yapacakmış. Vah vah! Ayrım sonu. Sayfa 108.